Eğitim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Akın Ömeroğlu. Hoş geldin Akın.
Hoş bulduk, merhaba Eren.
Kısaca kendini tanıtabilir misin?
Tabii. Akın Ömeroğlu ismim. Yaklaşık 15 senedir bir şekilde IT sektörünün içinde olmaya çalışıyorum. 2007'de üniversite okurken aslında, 2006-2007 yıllarında üniversite okurken Linux işletim sistemiyle tanıştım. O tanışıklığım beni o zamanlar daha revaçta olan bir proje olan Pardus projesine götürdü. Onların topluluk süreçlerinde görev almaya, yazılar yazmaya, belgelendirme yapmaya, hasbelkader seminerler vermeye başladım ve o vesileyle özgür yazılım dünyasıyla tanıştım. O dünyada benim kariyerimi yıllar içinde şekillendirdi. Bütün IT sektöründe çalıştığım süreler boyunca ya özgür yazılım projelerinde çalışmaya çalıştım ya da bunların satışıyla, geliştirilmesiyle ilgili işler yapmaya çalıştım. Bugün de bu tip işler yapan bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum. Ve hem kendi özel hayatımda çok noktada işte işletim sisteminden tarayıcıya, akıllı evlerle ilgileniyorum. Oradaki hobimden başka alanlara kadar hem özgür yazılımlar kullanıyorum hem de bu yazılımlara kendimce katkı vermeye çalışıyorum. Böyle bir hayatım var diyebilirim.
Süper. Bugün de aslında seninle zaten bu konuları konuşacağız. Açık kaynak, open source, hem hani işin biraz daha şey tarafı, proje tarafı hem de İş modeli tarafına biraz değinmek istiyoruz. Bunu yapmamızın hani sebeplerinden bir tanesi de aslında ben o konuyu biraz daha hani merak ediyorum. Bilenden dinlemek istiyorum. Sen de kariyerini zaten buna adamış durumdasın. O yüzden hani seninle konuşuyoruz. Yani çok kısaca aslında direkt temelden başlayalım. Genel bir soruyla başlayalım. Ondan sonra zaten yavaş yavaş şey yaparız. Şimdi açık kaynak nedir?
Ya buna şöyle bir perspektiften cevap verebilirim aslında. Şimdi açık kaynak aslında veya özgür yazılım, ki bu kavramlar birbirinin ikamesi olarak da kullanılıyor. Kullanılmasında nüans farkları olsa da bence bir sakınca yok. Biz hani sohbetimizde açık kaynak diye başlayalım. Açık kaynak aslında bir yazılım geliştirme kültürü olarak söylenebilir. Ama daha geniş bir açıdan baktığında açık kaynaklı olmak, yaptığın veya ürettiğin bir bilgiyi paylaşmak, hayatın her tarafında olan, bazılarını yaparken farkında olduğumuz, bazılarını yaparken farkında olmadığımız şeyler. Örneğin en büyük açık kaynak topluluklarından birisi yemek tarifleri topluluklarıdır. Çünkü yemek tarifleri genellikle açık kaynak olarak yayınlanır. Yani sen iyi bir omlet yaptığında ve onu bir arkadaşına ikram ettiğinde, Eren bunun içine ne koydun dediği zaman, işte ben biraz da çörek otu ekliyorum deyip tarifi verdiğinde, aslında bir tarif paylaşarak sende olan bir bilgiyi açık olarak başkasına iletiyorsun demek. Veya bir yemek kitabı aldığında içindeki yemekleri yapmak için ayrıca bir lisansa vesaire ihtiyaç duymuyorsun. Oradaki tarifi okuyup kendin de o geliştirmeyi yapabiliyorsun. İşte bu analojiden yola çıkıp bu tarafa, yazılım tarafına geldiğimizde de benzer bir şeyi söylemek mümkün. Yazılım dünyasında, yazılımın ortaya çıkışından belki açık kaynak kültürünün gelişmesine kadar ortaya geçen sürede yazılımlar, bu yazılımı üreten kişinin sahipliğinde olmasıyla bir ticari metaya dönüşmüş. Yani ben bunun sahibiyim, bunu ben ürettim, şirket ya da bireysel olarak sana veriyorum ve bunu verirken bazı hakları kendimde tutuyorum. Sana sadece mesela bunu kullanma hakkı veriyorum ya da sadece bunu 3 bilgisayara kurma hakkı veriyorum. Daha fazlasını istersen gel benimle, işte farklı bir anlaşma yap dediğimiz bir modelden şuna gelmiş: yazılımı herhangi birine, herhangi bir amaçla kullanma, inceleme, değiştirme ve bunu dağıtma haklarını da yazılımla beraber verdiğin bir geliştirme kültürü aslında açık kaynak. Dolayısıyla benim elimde bir yazılım ürettiğim zaman sana ve bu yazılımı kullanan herkese bunu verirken sadece yazılımın kendisini değil, bu yazılım üzerinde bir değişiklik yapma hakkını, dilediğin amaçla dilediğin kadar kullanma hakkını ve geliştirdiğin ve değiştirdiğin sürümü de başkalarına ücretli ya da ücretsiz dağıtma hakkını da veriyor. Bu aslında çığır açıcı bir şey ve yani günümüzde işte hani yazılım dünyayı yedi diye bir kavram vardı ya, hani yıllar önce yazılan bir makalede. Aslında açık kaynakta yazılımı yemiş durumda. Yani bu işin temellerinden yola çıkıp o yaşlarda olmayan belki bizden çok daha genç insanlar zaten açık kaynak dünyasının içine doğmuş durumdalar ve açık kaynak dünyasıyla yazılımlarını ve kendi kariyerlerini şekillendiriyorlar. Artık buradaki geliştirme kültürü de, geliştirme yapısı da bir paylaşma ve bu paylaşılan bilgiyi çoğaltma üzerine kurulu. O yüzden benim perspektifimden baktığında bu haklara insanlara vererek dağıtılan yazılımlara kısaca açık kaynaklı yazılımlar diyebiliriz.
Açık kaynak veya özgür yazılım tarafını düşünme de benim yani temelde çözemediğim bir çelişki var. Yani zaten genel bilgisayar mühendisliği, yazılım tamamen aslında başkalarının geliştirdiği şeyler üzerine inşa etme mantığıyla çalışan bir şeyse, o zaman bazı şeylerin, hani bazı yazılımların paralı verilmesi zaten bir çelişki değil mi? Yani zaten her şeyin özgür yazılım olması gerekmiyor mu?
Yani ideal bir dünyada elbette. Sonuçta bir şekilde üretilen bir bilginin, bilginin sahibi sen olmandan dolayı satılıyor olması bana çok mantıklı gelmiyor. Evet, yani bunu geliştirirken bir belki emek harcıyorsun, bunu geliştirirken bir yatırım yapıyorsun ama yani sırf bu bilginin ne diyeyim telifi veya işte hakları sende olduğu için bundan başkalarının faydalanamıyor olması bana doğru gelmiyor. Yani işte belki güncel bir örnek dünyadaki aşıların patentleri de böyle, yani baktığın zaman patent sahibi olan firmalar kendi kapasiteleri kadar üretim yapabildiklerinde ve bunu paylaşmadıklarında herkese yetecek kadar aşıyı etrafta bulamayabiliyorsun. Ama bu çok felsefi ve hani şey, iki tarafında ilk dinleyişte kendine göre haklı argümanlarının olduğu bir konu. O yüzden yani biz konuyu bilgisayar tarafına döndürürsek sonuçta yani kullandığımız cihazların çok büyük bir kısmı aslında kapalı kaynak kodlu ya da senin kolaylıkla erişemeyeceğin donanımlardan veya yazılımlardan oluşuyor. Yani bugün belki işte bundan 30 sene önce, 40 sene önce garajda oturan 3 tane genç, 5 tane yetenekli mühendis biz yeni bir bilgisayar imal ettik ve bunu ortaya çıkardık diye biliyorken bugün bunu yapmak aslında bir açıdan baktığında daha zor. Çünkü işte çip üreticilerinin çiplerin üzerindeki firmware'lerde, çip tasarımlarındaki patentleri, telifleri, bunları ancak işte çeşitli anlaşmalarla alabiliyor olman vesaire diye baktığın zaman aslında kapalı olan ve erişemediğin ve erişemediğin için de üstüne bir şey bina edemediğin çok fazla alan var aslında hala. Ama bizim odağımızın hani biraz donanımdan yazılıma kaymış olması, işte dünyanın artık hani ne bileyim uygulamalarla ya da tarayıcı üzerinde çalışan yazılımlarla çoğu işi yapıyor hale gelmemiz şey algısını biraz kırdı. Yani bilgisayar çok önemli, İşletim sistemi çok önemli algısını biraz kırdı. O yüzden orası ne kadar açık, artık insanlar ona bakmıyorlar ve daha işte web uygulamalarında, kendi mobil uygulamalarında yaptıkları kısımların ne kadar açık olduğuna bakar hale geldiler. Ama yani burada bir çelişki var mı diye baktığında bence o kadar yok. Yani bir kısım insan bilgiyi satabileceğini düşünerek bu bilgiyi satıyor. Bir kısım insan da bilgiyi satmak yerine bilginin etrafındaki hizmetleri ve ekosistemdeki o kendi deneyimlerini satarak bunu ticarileştirebileceklerini düşünüyorlar. Ve öyle hareket ediyorlar. Şu anda şey öndeymiş gibi gözüküyor açıkçası. Yani açık kaynak dünyası en azından bizim daha hani üst seviyelerdeki katmanlarda daha öndeymiş gibi gözüküyor. Umarım bu da böyle sürmeye devam eder.
Öndenin tanımı ne? Neye göre önde?
Ya öndenin tanımı şu. Öndenin tanımı şu. Belki doğru bir kelime olmadı. Öndenin tanımı daha yükselişte olması. Yani özellikle web teknolojileri de kapalı kaynak kodlu yazılımların gittikçe azaldığını düşündüğüm bir kullanım oranı var. Yani artık kimse kendi uygulamasının içine çok büyük bir blob sokmak istemiyor. Yani bunu da ben dışarıdan aldım, ancak bazı haklarını kullanabiliyorum gibi bir şey sokmak istemiyor. Onu ya open source alternatiflerini kullanıyor ya da bulamadığı yerde kendi geliştirmeye çalışıyor gibi bir durum var diye gözlemliyorum.
Şimdi şeyi ya çok kısmı var. Açık kaynak konusunun veya özgür yazılım konusunun. Ama hani bu şeyden devam edelim. Şimdi hani o çelişkide bir noktada hani benim kafamda oturan kısmı şu aslında. Bir şey gerekiyor. Bir insanın hareket edebilmesi için genelde bir şekilde bir onun için bir çıkarı olması lazım. O çıkar para olabilir veya başka bir şey olabilir. Yani sen dedin ya bir efor harcanıyor önden bir şeyin yaratılması için. Onun da bir karşılığı olması lazım. O karşılık sadece hani kredi almak olabilir. Yani işte bunu Akın geliştirdi diye bütün dünyada bilinmesi ve onun getirdiği kişisel tatmin duygusu olabilir. Bunun karşılığında bir para kazanmak durumu olabilir. Yani orada insan karşında bir şey istiyor gibi anlıyorum. O yüzden de aslında burada bir noktada o işin paraya, gelire dönmesi çok mantıksız değil yani. Atıyorum hani Covid aşısı örneğinden devam edersek yani BioNTech'in, Moderna'nın aşı üzerine çalışmasının evet insanlığa bir değer sunma gibi bir şey vardı ama diğer taraftan para kazanma düşüncesi de vardı. Hani o da bu şeyi hızlandırdı. O yüzden aslında çok da kötü bir şey de değil burada o para kazanma duygusu. Çünkü hakikaten bir inovasyon sunuyor. Aynı şekilde yazılımda da böyle. Diğer taraftan hani o sadece hani para değil bu. O tatminlik veya şey hissi karşında alacağı çıkar tarafı. O işte hani bir şeyin bir parçası olma, katkıda bulunmanın verdiği bir işte o contributor'ların aldığı bir haz var. Şimdi orada da iş biraz da aslında open source yapan şeylerden bir tanesi belki de ana şeylerden bir tanesi o topluluk kısmı. Çünkü sen kodunu hani GitHub'a koydun, açık kaynak olmuyorsun. Yani onun etrafında geliştiricilerin olması gerekiyor. Geliştirici topluluğunun olması gerekiyor. Bu da çok zor bir şeymiş gibi geliyor. Yani bunu şirketler nasıl yapıyorlar veya projeler bunu nasıl sağlıyorlar geçmiş örneklere baktığımızda?
Ya şöyle aslında yani şimdi kodunu bir yerde yayınlamak elbette seni açık kaynak yani şöyle temelde açık kaynak yapıyor. Eğer açık kaynaklı bir lisans yani açık kaynak kodlu bir lisans ya da bir özgür yazılım lisansı ile kodunu bir yerde yayınlıyorsan bunu kullanan sadece sen dahi olsan yaptığın yazılımın açık kaynak olduğunu değiştirmiyor. Ama bir topluluk bunu topluluk etrafında bunu geliştirmek istiyorsan burada bir strateji izlemen mutlaka gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Yani insanlar senin dediğin gibi farklı farklı sebeplerle buna katkıda bulunuyor olabilirler. Mesela Linus Torvalds'ın Linux'u yaratan kişinin sadece eğlence için diye bir kitabı var. Linux'un ve biraz kendi hayatını anlattığı ve hani açık kaynak kodlu ya da özgür yazılımlı projelerinde insanların neden buraya katkı verdiğini anlattığı. Ama yani dediğin gibi insan kredi almak için buraya geliyor olabilir. Kendi işinde bu projeyi kullanıyor ve yaptığı projeye katkısını bir şekilde geri ödemek için burada geliştirmeler yapıyor olabilir ya da tamamen ticari amaçlarla bunu sürdürüyor olabilir. Burada etrafında bir ekosistem kurmaya çalışan herhangi bir açık kaynak kodlu projenin şey stratejisini belirlemesi gerekiyor. Yani ben ne vereceğim? Çünkü bir şey aldığın kesin. Dışarıdan bir kod katkısı aldığın anda çoğu zaman diyelim karşılığında bir şey vermeden buna da para diyelim örneğin. Para vermeden bir kod katkısı alıyorsun içeriye. Yani işletme maliyetini düşüren bir fiilde bulunuyorsun. Şimdi senin işletme maliyetini insanların düşürebilmesi için bir, yaptığın projenin çekici ve onlar tarafından da kullanılabilir bir proje olması gerekiyor. Dolayısıyla o stratejiyi kurarken kafanda şunu da koyman lazım. Belki birazdan konuşuruz. Yani benim bir planım var ama benim dışımdaki o etrafımdaki geliştirici çemberinin de bu projeyi kullanmak ve katkı vermek için dayandığı nedenler var. O yüzden hem kendi stratejimi hem de orada geliştirdiğim stratejiyi bir arada bir ürün planı haline getirmem gerekiyor diye bir bakışla gelmen lazım. İkincisi ben bu insanlara geriye dönük ne veriyorum? Yani bu sadece şey değil işte yani sadece kredi olmayabilir, belki bazen para veriyor olabilirsin, bazen onlara sponsor olabilirsin, bazen onore ediyor olabilirsin ama benim yaptığım proje özellikle ticari açıdan baktığımda dışarıdan katkı veren insanların da ticari hayatlarında bir fark yaratıyor mu? Onlar da kullanabiliyorlar mı? Kullandıkları zaman geliştirdikleri yerler hem bana hem başkalarına fayda sağlıyor biliyor mu diye bakmak ve hani İlgi çekici de bir ürün varsa bu stratejiyle birleştirip etrafında bir geliştirici halesi kurmak zorundasın. Aksi takdirde yani evet biz de open source'uz. Bizim projemiz de GitHub'da open source'uz ama yani zaten katkının %99.75'i bizim personelimizden geliyor dediğin anda yani bu ancak nasıl denir? Belki senin için bir satış stratejisi olabilir. Belki senin için bir kişisel tatmin olabilir. Ama çok ileriye gitmez. Ama yaptığın open source projeyi büyütmek istiyorsan burada mutlaka bir strateji kurgulamak ve ona uygun hareket etmeye başlamak gerekiyor.
Şimdi burada birkaç tane şey var aslında derinleştirmek istedim. Bir kere hani aslında aralarda bahsettin ama bu teşvikler neler? Yani bir insan neden motive oluyor? Modelleriyle belki örneklerle paylaşabilsek güzel. Dedin ki hani bir eğlence için tarafı var ama o zaten hani Linux'un kurucusu zaten. O kurucudaki eğlence bence bir başka bir nokta ama contributor olarak, destekleyici kişiler olarak düşündüğümüzde ya oradaki şeyler neler oluyor? Yani hani paradan bahsettik. Hani eğlence ama hani bunları belki biraz daha detaylandırırsak süper olur.
Tabii yani şöyle şeyden başlayalım istersen. En dış haleden başlayalım. Gerçekten eğlence faktöründen başlayalım ve kendimle ilgili bir örnek vereyim mesela. İşte ben akıllı ev sistemlerine meraklıyım ve burada kullandığım Home Assistant isimli bir proje var. Open source bir proje. Amacı da işte böyle sahipli, kapalı, hani geleceği çok belli olmayan donanımları alalım. Bunları cloud bağımlılıklarından kurtaralım. Lokalde kullanalım. Böylece bizim datamız, işte lambayı kaçta açıp kapattığımız, eve kaçta girip çıktığımız bir başkasının reklam datasına dönüşmesin ve mahremiyetimiz olsun. Bir yandan da işte o cihazlara söylenenden daha farklı şeyler yaptırabilelim diye yola çıkmış bir proje. Şimdi ben bunu günlük hayatımda kullanıyorum. Ve günlük hayatımda kullanırken bazen problemlere denk geliyorum. Ben bir geliştirici değilim. Dolayısıyla oturup kod yazamıyorum. Ama mesela bazen bir çeviri yanlışı görüyorum. Diyorum ki ya burada bak bu çeviriyi yanlış yapmışlar. Gideyim şuraya bir PR açayım, işte MR açayım ve bunu düzelteyim. Bunu gidip yapıyorum. Çünkü neden? Kendi günlük hayatımda bunu kullanıyorum. Ve bundan zevk alıyorum, eğleniyorum. Şimdi bu gerçekten çok geçerli bir neden. Yani Home Assistant bana kredi veriyor mu? Evet veriyor. Sürüm duyurusu çıktığında bu sürümde kimler çalıştı? Bir satırda olsa kendi adımı görüyorum ve bundan bir tatmin de duyuyorum. Ama yani kredi vermese de ben kendim kullandığım için bunu yapardım zaten. Şimdi böyle bir yapı var. Bunun biraz ötesinde artık işin ticarileşmeye başladığı yerde bunu belki iki dala ayırmak mümkün. Kendi çalıştığım şirkette üzerine yani alıp üzerine farklı şeyler bina edip tekrar yayına çıkardığımız, sattığımız diyeyim open source projeler var. Şimdi biz burada zaten bunu ticari bir model olarak benimsediğimiz için kendi yaptığımız işlerin başkaları tarafından da kullanılabileceğini düşündüğümüz kısımlarını alıp upstream'e yani open source projeye gönderiyoruz. Neden gönderiyoruz? İki tane nedenimiz var. Bir tanesi evet yani biz zaten yapacağımız işin %95'ini belki dışarıda geliştirilen ve bizden farklı kişilerden geliştirilen bir projeden aldık. Şimdi bunlara katkı da vermemiz lazım ki onlar da devamlılığını sağlayabilsinler. Bu bir. İkincisi biraz daha şey bir neden. Biraz daha işletmeyle ilgili bir neden. Bu koda sadece biz bakarsak bunun bakım maliyeti sadece bizim üzerimizde kalır. Ama bu kodu gönderip upstream'in içine sokabilirsek, bu koda bakan sadece benim çalıştığım şirket değil, bu projeyi kullanan, bu projeyi geliştiren herkes olmaya başlar. Dolayısıyla benim şu an yapamadığım bir hatayı, çözemediğim bir şeyi belki benim adıma başkası çözer diye de bunu gönderiyoruz. Yani biz buradan para kazandığımız için de bu işi yapıyoruz. Öte taraftan en iç halede ise şey var yani zaten işi bunu geliştirmek olan, bu projenin sahibi olan, belki ilk üreticisi olan firmanın bir şekilde bunu ticarileştirip o ticarileştirmeden elde ettiği gelirle de ürünün devamını sağlayan bir core ekip var. Bu core ekip her zaman bordrolu olmak zorunda değil. Yani çoğu örnek var ki dışarıdan da gelip bu core ekibe giren katkıcılar, destekçiler oluyor ama o ne diyeyim kadansı verebilmek için yani devamlılığı sağlayabilmek için içeride ürünün nereye gideceğine yönelik o yol haritasını gerçekleyebilmek için de bir core ekip tutuyorsa bu firma bir de orada yani günlük işi open source projeye katkı vermek olan insanlar var. Burada hani farklı farklı modeller, farklı farklı ticari modeller var ama yani insanların aklına şeyin gelmesini istemem. Bu open source bir ürün. Kaynak kodu açıksa bundan para kazanamam diye bir bakış açısı yok aslında yani. Burada evet kaynak kodu satıp veya bunun kullanım haklarını satıp bir para kazanmıyorsun. Biz de kazanmıyoruz ama etrafında çok farklı modeller kurabilirsin. Yani işte küçük projeler, birkaç kişinin gittiği projeler mesela tamamen belki bağış ve işte tip üzerinden ilerliyor. Ama yani ne bileyim ufak bir proje için 100 kişiden ayda 10 dolar topladığın zaman o 1000 dolar o projeye ayırdığın vaktin ve oradaki eforunun gerçekten karşılığı olabilir. Bu bir yöntem. Ama büyük bir şirketsen bakım hizmetlerini, abonelik hizmetlerini, işte firmaya göre özelleştirmeyle gibi gibi birçok farklı kalemle daha büyük gelirler elde edebilirsin. Onlar da bu açıdan bakarak bu sektörde pek çok farklı yazılım projesi geliştiriyorlar ve öyle ilerliyorlar. Ama hepimizin güdülenmesi ve güdülenme nedeni farklı olsa da hepimiz aynı şekilde katkı yapıyoruz. Kendi sevdiğimiz, çalıştığımız ya da ondan para kazandığımız projelere bir şekilde katkı vermeye çalışıyoruz.
Bir şirket herhangi bir yazılım ihtiyacına baktığında varsayalım ki karşısında iki tane opsiyon var. Bir tanesi açık kaynak kodlu bir proje, diğeri bir şirketin proprietary'nin Türkçesinde bilmiyorum ama eğer
sahipli
yazılımı. Özellik olarak aynı diyelim. Tamamen varsayımsal olarak. Bir, o şirketin açık kaynağı seçmesi için ne gibi bir sebebi olabilir?
Yani şöyle birkaç sebebi olabilir. Bir, o bileşene para ödemek istemiyor olabilir. Yani şunu diyebilir. Ben burada, benim için görev kritik değil veya benim için belki görev kritik ama güçlü bir open source community var bunun arkasında. Benim işimi de ek bir destek almadan görecekmiş gibi duruyor. Dolayısıyla ben buna bir bütçe ayırmak istemiyorum. O yüzden open source'u tercih ediyorum diyebilir. İkincisi şunu söyleyebilir. Genellikle open source ürünler muadil sahipli yazılımlara göre inovasyonun daha hızlı olduğu ürünler. Çünkü çok fazla insan tarafından kullanılıyor. İçerideki core ekip İster istemez tünel vizyonun dışına çıkmak zorunda kalıyor. Bazen hiç beklemediğim birisi, hiç beklemediğim bir use case de gelip hiç beklemediğim bir özelliği ürünü eklemene ön ayak olabiliyor. Dolayısıyla inovasyonun daha hızlı olması ve hani onun getirdiği senin işini kolaylaştırma ihtimali, imkanı senin açından ilgi çekiyor olabilir. Ya da yani kendini bir yazılım lisansı sözleşmesiyle yani işte bak bu yazılımı aldın ama 100 kullanıcıya kadar aldın veya işte şirketin hani ne bileyim şu noktaya kadar scale olduğu sürece bunu kullanabilirsin ama bu noktadan sonra bir üst lisans paketine geçmelisin vesaire gibi böyle daha bağlayıcı, sonra ileride gizli maliyetlerin olduğu bir yapıya da girmek istemiyor olabilir. Tabii ben şu an biraz ticari açıdan bakıyorum. Yani elbette hani orada oturan karar vericinin felsefik açıdan open source'un daha doğru olduğunu düşünmesi ve onu tercih etmesi zaten apayrı bir kez. Onu hiç koymuyorum ama yani ben hani iki tarafa da eşit mesafedeyim ve neden hangisini tercih etmeliyim dediğinde bunlardan herhangi birini tercih, yani bu sebeplerden herhangi birine bakarak ben olsam open source'u tercih ederdim. Yani şey olarak algılamamak lazım. Bu proje open source. Demek ki arkasında hevesli 3-5 kişi var diye algılamamak lazım. Çok büyük şirketler de open source işler yapıyorlar ve onlardan çok büyük paralar da kazanıyorlar ve o altyapılar, o yazılımlar çok daha fazla. İşte Fortune 500'deki şirketlerin %99'unda kullanılıyor yani. Baktığın zaman bunlar hani test edilmiş, ölçeklenebilirliğinden emin olunmuş, ne bileyim güvenlik açısından vesaire herhangi bir problem içermediğini daha fazla inanabileceğin, çünkü kendin de inceleyebileceğin yazılımlar. O yüzden bu gerekçelere bakarak ben herhalde open source kullanmasını tavsiye ve tercih ederdim.
Ya diğer tarafı neden tercih eder insan diye düşünürken sen konuşurken aklımda yani şey geliyor bir kere. Hani ya kötü bir kelime ama hesap sorabilme. Yani kötü anlamda değil ama en azından bir şey olduğu zaman benim bir muhatabım olsun gibi bir düşünce de bence çok da mantıksız da değil yani. Hani orada sahipli bir yazılıma yönlendirebilir bir kişiyi. Çünkü hani bir şey olduğu zaman ben hangi numarayı arayacağımı, kiminle konuşacağımı biliyorum. Open source açık kaynakta da belki hani böyle bir network var. Yani böyle bir tek bir belki ekip yok ama bunun o tarafta ulaşabileceğin ve konuşabileceğin insanlar var belki. Ama o şeyde hani sahipli yazılımda gerçekten hani adres belli. Hani bir şey olduğu zaman kapısını çalabileceğim adres belli.
Doğru ama burada şöyle bir, yani bu argümana şöyle bir şey söyleyebilirim Eren. Yani örnek vererek gidelim. İşte diyelim ki Elasticsearch. Sen kendi projende Elasticsearch kullanmak istiyorsun ya da işte altındaki Lucene'i kullanmak istiyorsun. Şunu diyebilirsin yani, ben gideceğim GitHub'dan Elasticsearch'ı forklayacağım, koyacağım ve kullanmaya başlayacağım. Peki kullan bunu, yani gerçi lisansı değişti hani artık eskisi kadar değil ama diyelim ki bir engel yok önünde yani şey.
Satılmadı gibi.
Ha, yani aynen, yani diyelim ki 2 yıl önceki Eren Elasticsearch kullanmaya karar verdi ve yani GitHub'dan forkladı ve bunu kullanmaya başladı. Evet ya, yani burada bir problemle karşılaşırsan çözümü sensin. Senin olmadığın yerde community, yani gidip bir şey, bir issue açabilirsin. Bir forumu varsa gidip sorabilirsin. Bir Slack kanalı varsa gidip sorabilirsin. Veya gelip benim çalıştığım şirkete, ya Akıncığım biz Elasticsearch kullandık da burada bir sorunumuz var. Senden bir 3-5 günlük danışmanlık alsam gelip buna müdahale eder misin dersin. Ben yapabiliyorsam ben yapabilirim. Ama burada öbür taraftaki yol da artık mevcut. Belki eskiden yani 5 yıl, 10 yıl önce o kadar bilinmiyordu ama yani bugün gidip işte Elasticsearch'u yapan Elasticsearch anonim şirketine gidip, yani güzel kardeşim biz kurumsal olarak Elasticsearch kullanmak istiyoruz. Senin destek paketlerin ne? Adam sana şunu söyleyecektir işte, yani bak 7/24 çağrı açabilirsin, işte bir yıl boyunca benim update'lerimden faydalanabilirsin, ne bileyim 3 tane site visit veririm sana, işte çok büyüksündür bir tane technical account manager dedike veririm ve bunun karşılığında bana tamamen atıyorum 3.3 milyon dolar ödersin der. Sen o anlaşmayı imzalarsın ve o anlaşmayı imzaladığın anda sen telefonu kaldırdığında nasıl bugün örneğin Oracle'a ulaşabiliyorsan Elasticsearch'a da ulaşabilirsin. Hatta burada bu açıdan baktığında şöyle bir avantajın da var. Örnekten gidelim. Oracle bir gün kapanabilir ve diyebilir ki ya hocam biz işte çok güzel paralar kazandık. Bundan sonra America's Cup'ta yarışacağız bütün şirket olarak. Tekneleri aldık, selevi deyip gittiler. Yani sen orada sahipli bir yazılımla bundan sonra ne olacak diye baş başa kalabilirsin. Ama open source'da her noktada bunu hala devam ettirme şansın var. Çünkü kaynak kod sende, seni kısıtlayan bir anlaşma yok. Dolayısıyla yani bu noktada ben artık senden destek almayı kesiyorum ve şu firmaya gidiyorum. Ya da senden destek almayı kesiyorum ve kendi yolumda gidiyorum. Ya da sen artık bana destek veremiyorsun ama ben senin yazılımını kullanmaya devam ediyorum diyebilirsin. Yani işte kendimden çok basit bir örnek vereyim konuyu toparlamak adına. Bundan birkaç yıl önce kullandığım, evde işte ışıkları açmak için kullandığım bir cihaz vardı. Philips dedi ki, yani arkadaşlar çok güzel günlerimiz oldu ama biz bunun desteğini kesiyoruz. Artık evin dışındayken lambalarınızı açıp kapatamayacaksınız. Bir gün önce yapabildiğim bir şeyi artık yapamaz olmaya başladım. Cihaz bana baktı, ben cihaza baktım. Olabilir, okey. Ama ben içeride open source bir yazılım kullanıyorum. Home Assistant kullanıyorum ve onda şu an bu özellik var. Bütün Home Assistant'çılar bir araya gelip biz de vazgeçtik, akıllı ev bize göre değilmiş dese bile ben bu özelliği kullanmaya devam edebileceğim. Elimdeki donanım, elimdeki yazılım çalışmaya başladığı sürece, destek devam, yani bir şekilde kendim becerebildiğim sürece. O anlamda sahipli bir yazılıma göre belki kendini daha rahat bile hissedebilirsin kullandığın open source yazılımlarda. O yüzden yani bu argüman artık eskisi kadar geçerli değil diyebilirim.
Peki şey tarafında, yol haritası tarafında, hem yol haritası hem de aslında biraz katkılardan da bahsediyorum. Ya bir noktada, çünkü şeyden de bahsettim. Bir, o şirket içerisindeki o dedike personel. Diğer tarafta da bu projeye katkıda bulunan geliştiriciler. Şimdi orada eminim ki farklı farklı örnekleri vardır. Yani personelin daha ağırlıklı katkı yaptığı versus işte topluluğun daha fazla katkı yaptığı örnekler vardır. Orada neye göre o ağırlık değişiyor veya orada personelin görevi ne oluyor? Topluluğun görevi ne oluyor? Personelin orada bir inceleme, filtreleme gibi bir görevi oluyor mu? İnceleme, filtreleme fonksiyonları nasıl sağlanıyor? Yani çünkü açık kaynak kod demek herkes o kodun içerisine bir şey sokacak demek olmuyor. Sokabilir demek olmuyor. Arada bir kontrol mekanizması var. Yani o kontrol mekanizması içeride mi, dışarıda mı? O mesela nasıl belirleniyor?
Ya bu tamamen aslında Eren belki şey, projenin ne kadar popüler olduğuna, üstünde bir hami veya işte bir çatı olarak bir firma mı, bir vakıf mı olduğuna veya projenin nasıl hareket etmek istediğine göre değişebiliyor. Ama şeyde çok haklısın, yani bunun açık kaynak kodlu olması gelen herkesin ben de buna bunu ekledim diyebilmesi manasına gelmiyor. Orada biz örneğimizi daraltıp şeyden gidelim, yani çekirdek bir ekibinin olduğu ve yine hani bir yol haritası olan bir open source projeden bahsedelim. Burada bu işlevleri genellikle projeler baştan dokümante etmiş oluyorlar. Yani şu işi yapıyorlar, şunu diyorlar işte sen bizim dışımızda bir open source katkı vereceksen şu aşamalardan geçeceksin. Bak benim işte kodda aradığım inceleme kriterlerim bunlar. Yani kalite kriterlerim bunlar. Buna lütfen yaklaşmaya çalış. Veya işte ben ancak şu aşamalardan geçersen sen. Mesela bir contributor agreement imzalarsan. Veya işte bazen hatta oradaki telifini bana devredersen senin kodunu kendi projemin içine alırım diye bir yol haritası veya bir katkı haritası hazırlamış oluyor. Özellikle büyük katkı alan open source projeleri. Burada da hem code review'u hem de gelen katkının ürün stratejisine uyup uymadığını genellikle ürün yöneticisiyle beraber oradaki yazılımcı belirliyor. Bu yazılımcı şey olabilir. Yani bir komponentlere ayıralım o yazılımı. Diyelim ki işte X komponenti var. Bu X komponentini ya core ekipten birisi ya da büyük projelerde dışarıdan birisi onun owner haline geliyor. Yani sen artık bu komponentten sorumlusun kardeşim. Buraya girecek kod katkısını kabul etmek, reddetmek, burada düzenleme istemek senin yetkin dahilinde. Biz bu şeyi alalım, almayalıma sen karar ver deniyor. Ve onlar gelip gelen katkıya bakıp bazen şunu diyebiliyorlar. Yani yaptığın katkı için teşekkür ederim ama biz bunu stratejik olarak doğru bulmuyoruz. Yani bizim stratejimizde ürünün böyle bir özelliği desteklemesine gerek yok. O yüzden kabul edemiyoruz diyebilir. Ya da yaptığın kod katkısı güzel ama bizim kalite kriterlerimizin altında lütfen şunları düzelt deyip gelebilir. Ya da yani ne olursan ol gel bana yeter ki katkı yap ben onu yolda bir şekilde düzeltmeye çalışacağım da diyebilir. Burada hani bu projenin gidişatına göre hepsi makbul ama burada güzel olan şey şu. Yani sen gidip ben bu ürünün bu tarafa gitmesini istiyorum ve o yüzden bunu ekliyorum dediğinde upstream'den o katkıyı görmezsen ya öyle mi deyip bütün projeyi forklayıp kendi başına bir open source proje haline dönüştürüp oradan bu ürünü devam ettirebilirsin. Yani istediğin yerde bu ürünü çatallayıp ben artık bunu bu tarafa çekiyorum diyebilirsin ve hani bir başkası gelip aa yani Akıncım sen çok güzel bir fikir bulmuşsun. Bunlar senin kıymetini anlamadı kardeşim. Ben artık onların ürününü değil senin ürününü kullanacağım diyebilir. Ve buradaki ses yükselirse bir anda senin versiyonun diğer versiyonun popülaritesinin önüne de geçebilir. Ve bunu durdurabilecek herhangi bir mekanizma yok. Bunları daha önce daha politik sebeplerle de olsa gördük işte. Yani OpenOffice yazılımının işte bir şekilde yönetiminin el değişmesi, oradaki trademark polislerinin vesaire değişmesinden sonra insanların öyle mi biz bunu forkluyoruz ve LibreOffice'e gidiyoruz deyip LibreOffice'e katkıyı vermeye başlamaları ve LibreOffice'in birden OpenOffice'in bütün pazar payını gelip süpürmesi buna bir örnek gösterilebilir. Veya işte geçenlerde belki konusu oldu. Hani bizim Slack grubunu takip edenler varsa oraya da paylaştım görebilirler. Audacity'nin şey eklemek istemesi. Yani işte benchmark veya ne denir? Data analitik eklemek istemesi ürüne ve bunu eklerseniz biz bu ürünü forklarız ve buradan devam ederiz denmesi. Bu bir örnek. Ya da işte Elasticsearch'ün lisansını değiştikten sonra Amazon'un Elasticsearch'ı OpenSearch ismiyle forklaması ve ürünü artık ben buradan devam ediyorum. Open source olarak buradan yürüyeceğim. İsteyenler buraya katkı versin demeye başladı. Takip edebildiğim kadarıyla bazı hani core developer'lar yani Elastic'te payroll'da olmayan core developer'lar da dönüp ben bundan sonra OpenSearch'le çalışmayı düşünüyorum diye geçmeye başladılar. O yüzden bunun önünde bir engel yok ama yani şeyi iyi ayarlamak gerekiyor. Hani biz bir ekibiz, bizim bir stratejimiz var ve işte gözlüklerimizi takıp sadece o yöne gideceğiz deyip bir yandan da dışarıdan gelen katkıyı sürekli reddedersen etrafında bir geliştirici ekosistemi kurman çok mümkün değil. O yüzden stratejiyi belirlerken şey yapman gerekiyor. Evet, bizim gideceğimiz bir yön var. Bu yönü bazen biraz sola eğileceğiz, bazen biraz sağa eğileceğiz belki ama dışarıdan gelen katkıyı da kabul edeceğiz, bakacağız demen gerekiyor ki etrafında bir şey oluşturabilesin, bir hale oluşturabilesin. Aksi takdirde sadece ben sadece ben stratejiyi belirleyeceğim dersen şeyin gitmesi zor. o başarılı bir open source olarak, proje olarak gitmesi zor gibi gözüküyor.
O zaman anladığım stratejinin hala o şirketin aslında sahiplendiği bir şey. Fakat diyorsun ki orada da şirketin sorumluluğu da başta hani core developerlar, contributor developerlar olsun. Genel bütün topluluğun sesini de çok yakından ve derinden dinlemesi.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Ve yani, stratejiyi ona göre belki değiştirmesi.
Belki değiştirmesi. Yani çok ufak bir ek yapabilirim. Yani belki bunu konuşuruz ama şimdi şeyi konuştuk gibi işte bir insan niye open source proje yapar? Niye kodunu open source yapar? Yani günümüz dünyasında IT sektöründe çok çetin bir rekabet var. Hem SaaS tarafında hem on-prem yazılımlarda artık aynı benzer işi yapan 3-4 tane alternatif bulabiliyorsun. Şimdi özellikle on-prem çalışanlar yani senin veri merkezinde çalışabilecek yazılımların open source olmasının nedenlerinden birisi sonuçta hani bir VC ile bu işe giriyorsun startup olarak elinde bir risk sermayesi var. Mümkün olduğuca hızlı değer üretmen gerekiyor. Ve sonra o değeri bir şekilde kendi içinde yakalaman gerekiyor. Ve onu tekrar paraya dönüştürüp artık o risk sermayesi tükenmeden belki kendi tekerleğini çevirmen gerekiyor. Hikaye bu. Orada open source yaptığın zaman yapmaya çalıştığın şeylerden bir tanesi sana müşteri olarak hiç dokunamayacağın insanların veya radarında olmayan insanların veri merkezine bile bir şekilde girmeye çalışmak. Çünkü sen diyelim ki 30 kişilik bir ekipsin. Aldığın şey belli, alabileceğin iş kapasitesi belli ama senin projen işte bugün atıyorum X bankasında kullanılmaya başladıysa, yarın Y bankasında kullanılmaya başladıysa, öbür gün X sigorta şirketinde kullanılmaya başladıysa aslında sen onların veri merkezine bir şekilde girmiş durumdasın ve bunların hepsi senin için potansiyel bir lead baktığını. Şimdi burada ben stratejimi belirledim ve çok burnumun dikine gideceğim dersen bu insanlar stratejilerinin seninle örtüşmediğini gördüğü anda yavaş yavaş seni oradan tekrar çıkarmaya başlarlar. Yani tekrar bir paid out olmaya başlarsın ve o yüzden oradaki developerlarla işte bir kurumda çalışıp ben seni burada teknoloji sisteme soktum diyen developerla vesaire satış anlamında da yani satış perspektifinden baktığında da iyi geçinmek zorundasın. Bunu sadece kod katkısı almak olarak görmemek gerekiyor. O yüzden oradaki ürettiğin o senin ne diyeyim senin teknolojini beğenip senin elçiliğini yapacak adamı veya kadını da bir şekilde o satış funnel'ın içinde tutmak için de onlara support etmen, onlardan gelen katkıyı kabul etmen ve onları da mutlu etmen gerekiyor. Yani bu evet hani open source'a şey olarak bakalım yani felsefik olarak bakalım ve çok güzel ama bunun içinde bir de ticari boyuttan baktığın zaman belki ben de satış yaptığım için oradan bakıyorum. Bir satış boyutu da var. Çünkü o projenin devamı için bir gelir de üretmen gerekiyor. O yüzden hani sadece kod katkısı almak için değil oradaki elçilerini seni kendi veri merkezine sokup kullanmaya başlayan insanları da desteklemek için de bir topluluk yönetimi yapman gerekiyor. Ve o topluluk yönetimini yaparken işte paylaşımcı olmak, kararları mümkünse içeride dar bir ekiple alıp sonra dikte etmek yerine gidip kararı birlikte almaya çalışmak, insanların önerilerini almak, insanları dinlemek, onların use case'lerini dinlemek çok daha önem arz ediyor. O yüzden hani evet o core ekip stratejiyi oluştursun ama yöntem bir toplantı odasına girdik, önümüzdeki 3 ayın feature'larını belirledik ve çıktıktan ziyade hani arkadaşlar bakın gelin biz burada komiteler oluşturalım çalışma. Yani projenin büyüklüğüne göre söylüyorum. Çalışma grupları oluşturalım. Buradan çıkacak kararları gelin beraber tartışalım ve ürüne birlikte yön verelim demek olmalı. Bu anlatırken 35 saniyede anlattığım ve hani düz geçtiğim bir şey ama yapması maharet ve hatta güçlü sinirler isteyen bir şey. Sonuçta çevik de hareket etmen gerekiyor ama işte o dengeyi kuramazsan şeye doğru gidiyorsun. Ben açık kaynağım demekten benim kaynağım açık demeye gidiyorsun. Yani analoji şey olarak değişiyor yani. Evet benim de işte source kodum burada ama yani bunu zaten sadece ben anlarım. Bunu zaten sadece ben kullanırım. Dışarıdan katkı da almam ama evet source kodum da burada demeye doğru gidersin. O da bir strateji. Onu da yapan çok firma var ama bizim anladığımız anlamda doğru bir açık kaynak kodlu proje olur musun? Veya hani yani beklentini karşılar mı? Doğrudan kastım oyunu beklentini karşılar mı? O kadar emin değilim.
Her iş alanında, herhangi bir şirket açık kaynak şekliyle çalışabilir mi? Yani şeyi anlamaya çalışıyorum aslında burada. Kafaya takarsan ve ben bu şekilde ilerleyeceğim dersen her şeyi buna çevirebilir misin?
Elbette çevirebilirsin. Şimdi günümüz dünyasında mesela SaaS yazılımları örnek alalım. Hani bizim de belki dinleyici, yani bizim dediğim, ben pardon fazla sahiplendim podcast'te.
Yok olur mu, fazla diye bir şey mi var? Yok sahiplen. Yani, o da bir açık kaynak.
Tamam, bizim de belki dinleyici kitlemiz hani büyük bir kısmı yazılımın kendisinin değil, yazılım tarafından üretilen hizmetin satıldığı SaaS projelerde çalışıyor. Şimdi SaaS bir projeyi açık kaynak yapmanın esprisi var mı sorusu bir soru işareti. Yani yapabilirsin. Şimdi işte gidip atıyorum yemek sepeti, ben bundan sonra open source olmaya karar verdim. Veya işte Trendyol, ben bundan sonra open source olmaya karar verdim. Yaptığım her şeyi açık olarak açıyorum. Sen kendi Trendyol'unu evde yapmak istiyorsan işte al bunları ayağa kaldır ve kendi Trendyol'unu yap diyebilir. Ama yani bunun çok büyük bir esprisi yok baktığın zaman. Çünkü orada yazılımı değil, yazılımın ürettiği değeri bir şekilde satıyorsun. Yani işte mesela paraşütte muhasebeni tutma hizmetini, ön muhasebeni tutma hizmetini satıyorsun. Paraşüt yazılımı satmıyorsun. Ama elbette ki yapabilirsin. Eğer bir, yani on-prem'de olmanın, insanların kendi veri merkezine de bu yazılımı kurmanın bir mantığı olacaksa onlar açısından, ben işte KVKK nedeniyle yurt dışına veri çıkartamıyorum. Ben bankayım, regülasyon nedeniyle veri merkezi dışına müşteri datası çıkaramıyorum. Ama senin analitik yazılımını çok beğendim. Mutlaka içeride olsun istiyorum. Ama sahasını kullanamıyorum. Gel Erancığım, bunu buraya kuralım dersen, evet burada open source olmanın bir avantajı olur. Ama böyle bir durumunda yoksa, burada open source olmanın çok bir esprisi var mı? Yani yazılımın tamamını open source yapmanın çok bir esprisi var mı? Hayır, yok. Ama şu var, ben işte insanların çok daha hızlı hizmet alması için, yani veya gelen yükü çok daha iyi karşılaması için bir, ne bileyim, web servisi veya web sunucu katmanı geliştirdim. İşte diyelim ki paraşütte, diyelim ki getirde. Bu kısmı open source yaparak bunu insanların beğenisine sunabilir. Mesela geçenlerde işte Trendyol şey yaptı. Kendi iOS ve Android pipeline'larını çalıştırdıkları bir yazılımı open source yaptılar. İşte kendin hani markete gönderme veya işte sürüm çıkma işlemlerini otomatize edebiliyorsun bu yazılımda. Şimdi bak, bu evet, yani Trendyol ekosisteminin, içerideki ekosistemin içinde mesela küçük bir parça. Bunu aldığın zaman elinde bir tane Trendyol olmuş olmuyor. Ama bu parçayı alıp bunu işte kendi, mesela ne bileyim, diyet uygulamanı markete göndermek için kullanmaya başladığın zaman sonuçta open source proje kendi içine de entegre etmiş oluyorsun. İki gün sonra, yani ey Trendyol, hani sen bunu çok güzel gönderiyorsun ama ben buna örneğin ekran görüntülerini de sürüme ekleme özelliğini getirdim ve bunu da open source yaptığım dediğin zaman, bu sefer Trendyol da gidip benden aldığı inovasyonu, aa bak çok güzelmiş, güzel bir iş yapmışlar deyip bunu içeride kullanmaya başlıyor. Böyle bir karşılıklı etkileşim oluşturuyorsun. Ama evet, kafaya takarsan her şeyi open source yapabilirsin. Fakat bunun ne kadar getirisi olur sana veya ne kadar insan tarafından kullanılır, orası biraz soru işareti.
Ya orada tabii şeye de giriyor. Yani open source olmanın şirket tarafından, ya ben artık ürünümü open source yapacağım demesi için bir, yani sırf felsefi olarak açabilir ama onun dışında bir katkı da alması gerekiyor. O katkı da aslında ürünün daha hızlı gelişmesi için topluluktan destek almak. Şimdi topluluktan destek alabilmesi için zaten etrafında bir topluluk olması gerekiyor. O topluluk olması içinde, hani bir sonraki katmana gidelim, bulunduğu pazarda, markette büyük bir geliştirici havuzu olması lazım. Yani hani büyük havuzun yüzde bilmem kaçı hani bizim topluluğumuza gelecek ki bize katkısı olacak gibi bir durum var. Şimdi bunu İngilizce ve globale açtığın zaman çok normal. Yani zaten herkes, ya İngilizce konuşan herkes, ki geliştiricilerin çoğu aslında katkıda bulunabilir ve nerede olursan ol. Sen bir şekilde onları motive ediyorsan bir sebepten, onlar senin projene katkıda bulunabilir. Ama bunun sadece, atıyorum mesela Türkiye gibi bir, yani lokal bir, ki o da bir bence bir paradoksal bir durum, yani hani lokal open source, bilmiyorum öyle bir şey var mı, ama hani lokal pazarda bir açık kaynak kod olması da enteresan geliyor. Çünkü zaten küçük bir pazarın içerisinde daha da küçük bir kitleninden umut ediyorsun, bir şey almak için umut ediyorsun. O yüzden de hani orada ya sanki global olmayan, Yani Hindistan'san belki ayrı veya Çin'sen belki ayrı. Çünkü zaten kocaman bir nüfusun var ve hani yeterli katkı alabilirsin ama sanki orada global her şeyin global olması gerekiyormuş gibi de hissediyorum diğer taraftan açık kaynaklı.
Şöyle elbette yani şimdi buna katılıyorum doğru. Hani sen daha fazla katkı almak istiyorsan, daha fazla inovasyonun içeri akmasını istiyorsan ya da bunları geçiyorum. Daha büyük bir topluluğa seslenmek istiyorsan bunu mümkün olduğunca genel geçer kullanıma açık. Yani açtığın ürünün de mümkün olduğunca genel geçer kullanıma açık. Mümkün olduğunca insanların ortak konuştuğu dillerde olması makul ve mantıklı. Ama bazı ürünler var ki ürünün zaten özelliğinden dolayı çok kısıtlı bir kısma veya kesime hitap ediyorlar. Yani her ürün şey olmaya, her open source proje işte Linux olmak zorunda değil veya her open source proje iOS geliştiren herkesin hayatını kurtarıyorum diye olmak zorunda değil. İşte bizim mesela Fatih'in bir projesi hani Vimgo yani hani Vim'de Go geliştiren insanlar için yaptığı bir eklenti baktığın zaman yani aslında o funnel'ı fazlaca, evet çok Go geliştiren var belki ama o funnel'ı fazlaca daraltıyor. Ya da işte eskiden hatırladığım Zemberek isimli bir proje. Türkçe dil denetimi yapmanı sağlıyordu. Şimdi yani dil işlemeyle uğraşacaksın, bunun imla kısmı ile uğraşıyor olacaksın ve bunu da Türkçe dili için uğraşıyor olacaksın. Belki hitap ettiği, atıyorum belki zaten 1000 kişi var dünyada buna hitap etti ama hani bu 1000 kişinin %10'una ulaştığında o 100 kişinin de %10'undan aa güzel projeymiş diye dönüş aldığında katkı olabilir, kullanma olabilir. Orada alacağın katkı da seni bir yere getiriyor olabilir ve yani o projeyi alıp işte artık bu sayede bizim yaptığımız Linux dağıtımında herhangi bir alanda Türkçe imla denetimi yapabiliyorsun gibi arkada belki 1 milyon, belki 500 bin, belki 85 milyon tane kullanıcının hayatını kolaylaştıracak bir ürüne de çeviriyor olabilirsin. Yani öyle şimdi öyle open source projeler var ki işte mesela Cups, senin Apple ya da Linux bir bilgisayardan yazıcıdan çıktı almanı sağlayan open source bir proje. Baktığın zaman hani yazıcıların sihirli dünyası ve Linux'un sihirli dünyasıyla uğraşan developerların bir araya gelip geliştirdikleri bir şey ama yani orada üretilen katkı ve inovasyon hani senin de benim de veya hiç bu konulardan haberi olmayan işte Akın çocuğunda, Deniz çocuğunda gidip printer'dan çıktı almasını sağlıyor. O yüzden evet yani hani mümkünse olabildiğin kadar global ol, olabildiğin kadar herkese hitap etmeye çalış. Ama yaptığın iş zaten spesifik bir şeyse en azından o kitleye doğru hareket edebilecek olay neyse, adım neyse onu atmaya çalış. O yüzden projenin başında yani biz bunu open source yapacağız dediğin anda yani biz bunu yapacağız da muhatabımız kim? Kimi hedefliyoruz? Kimin kullanmasını planlıyoruz? Neden kullanmasını planlıyoruz? Ve hatta neden open source yapıyoruz sorularını bir sormak gerekiyor. Yoksa yani bu sabah erken kalktım ve projemi open source yaptım. Evet bir yani mükemmel bir projedir. Ertesi gün 25 bin star'a ulaşır. Sen de böyle 4 yerden iş teklifi alırsın. Çok çok iyi ama ya bu düşük bir ihtimal. Yani bu soruları sormadan hele bir de bir kurumsan bu soruları sormadan hareket ediyorsan doğru hedef kitleyi bulana kadar adımlarında işte sarsaklık olması ya da tökezlemek. Tökezlemen çok mümkün yani. Bu adımları attığın, bu adımları düşünmeden harekete geçtiysen muhtemelen tökezlemen çok muhtemel. O yüzden community management ve bunun etrafında profesyonellerin olması, o topluluğu dinlemek ve kime hitap ettiğini bilmek, bunu neden yapıyorum o her an doğru cevap vermeye çalışmak son derece önemli ki başarıya ulaşabilesin bir open source proje olarak.
Şeyin dengesi çok ince bir çizgide sanki yani ben şirket veya proje olarak neden para kazanacağım, neyi open source olarak açacağım mı belirlemek sanki hep böyle bir şey konusu. Acaba tepki gelecek mi gelmeyecek mi? Acaba ekosistemi küçülteceğim mi? Yoksa onlara da bir çıkar sunabilecek miyim gibi bir çok şey bir alan. Sanki gri bir alan.
Aynen aynen ve bunu şu anda yani şimdi open source kavram olarak çıktığından beri çok defa sınandı. Yani iş modelleri değiştikçe open source da değişti. İşte sahipli yazılımın sahipliğinin satılması karşısında sınandı. İşte sanallaştırma teknolojisi geldi, sanallaştırma karşısında sınandı. SaaS geldi, PaaS geldi, IaaS geldi, bunlar karşısında sınandı. Şimdi bulut sağlayıcıları karşısında sınanıyor baktığın zaman. Yani artık özel gereklerin yoksa kendi veri merkezini inşa etmenin, hele ki hani bir startup mantığıyla hareket ediyorsan, kendi veri merkezini inşa etmenin çok büyük bir manası yok. Gidiyorsun bir bulut sağlayıcıya kredi kartını veriyorsun. Merhaba abi diyorsun. 35 saniye sonra istediğin hizmeti zaten kullanmaya başlayabiliyorsun şimdi. Böyle bir dünyada da open source sınanıyor baktığında. Çünkü neden? İşte MongoDB olsun, Redis olsun, Elasticsearch olsun, bunlar open source yazılım projeleri. Open source'dan beslendikleri ve open source oldukları için, bana kalırsa kendileri de iyi teknolojide oldukları için ayrıyeten, çok fazla insan tarafından kullanılmaya başladılar. Ama bir yandan da bu şirketlerin çıkamayacakları ölçeklerde bulut sağlayıcıları tarafından da kullanılmaya başladılar. Yani sen işte MongoDB firmasısın, diyorsun ki ben MongoDB hizmeti veriyorum, satıyorum veya neyse. Ama karşında Amazon da diyor ki yani evet ben open source projeyi alıyorum, sana 5 dakika sonra kullanabileceğin halde sunuyorum. Veya işte Redis, DigitalOcean'sın. DigitalOcean diyor ki evet yani Redis'i istediğin gibi kullanabileceğin bir şey sunuyorum. Ve bunu yaparken dönüp yani işte Elastic'cim bu da bir 200 milyon dolar havale yaptım sana, sağ ol kardeşim gibi bir şey demesine gerek yok. Çünkü başta da söyledim ya, sen bu yazılımı dağıtırken istediğin herhangi bir amaçla kullanma hakkını da o kişiye veriyorsun. Yani bu kişi senden daha bağımsız bundan para kazanabilir. Senin aklına gelmeyen bir metotla para kazanabilir. Ya da ölçekle seni boğup yine para kazanabilir. Ve buna herhangi bir şekilde dur yolcu deme hakkın yok. Çünkü senin seçtiğin lisans bunu engellemiyor. Ve open source'un genel kabul görmüş kriterleri bunu engellemiyor. Çünkü istediği amaçla kullanılabilir. Yani bu hani girişimcilik amacını, kullanma amacını kısıtlayamazsın kavramı senin bunu yapmanın önüne geçiyor. O yüzden şu anda da şey tarafından sınanıyor. İşte bu ölçek ekonomisi ve bulut sağlayıcıları tarafından sınanıyor. Yani bir firma var, gelmiş belki öz sermayesiyle, belki VC parasıyla ciddi bir inovasyonda bulunmuş. Bir ürünü open source olarak koymuş. Burada kod katkısı da alıyor. Düzgün bir community kurmuş. Gayet iyi bir strateji belirlemiş. Para da kazanıyor ama adreslenebilir marketinin belki %85'i, belki %90'ı 3 tane büyük bulut provider'ı tarafından domine edilmiş durumda. Ve ama inovasyonu hala bu adam yapıyor. Yani yarın AWS'in ben bu servisi de getirdim, şu özelliği de artık sunuyorum diyebileceği inovasyonu hala o küçük, görece küçük firma yapıyor. Şimdi burada ilk başta düşündüğünde aklına bir şey geliyor yani. Evet canım, yani bunlar da kendilerini ezdirmesinler işte. Yani sen bu adamın sektöründe bu adamla aynı iş modeliyle para kazanmaya çalışıyorsan buna izin verilmesin diye bir yapı ortaya çıktı. Böyle yeni yazılım lisansları ortaya çıktı ve işte MongoDB, Elasticsearch, Redis, ne bileyim aklıma gelmeyen belki başka bazı projeler yavaş yavaş buna geçiyorlar. Ama burada şu unutuluyor, yani bu yerleşikliği sağlarken, yani pazarda bu bilinirliği sağlarken, bu community'yi kurarken sen open source'tun ve business modelini buna göre hizalamıştın. Şimdi başkası gelip bu modeli kullanarak canını acıtabildiği için veya seni domine, yani senin pazarını domine etmeye başladığı için ben bu yoldan, bu geliştirme metodolojisinden dönüyorum demeye başlıyorsun. Hal böyle olunca bunun, yani ben mesela buna çok karşıyım. Senin ne bileyim ölçeğin doğru olmadığı için, senin iş modelin doğru olmadığın için dönüp open source'u buna da engel olmuyor diye suçluyor olup buradan başka yollara sapmaya çalışmak bana doğru gelmiyor. Ama eminim ki hani şu an Elasticsearch'un CEO'su olsaydım ve hani term sheet'ime bakıp işte bilançoya bakıp yani giren para 143 milyon dolar, çıkan para 204 milyon doları görüyor olsaydım ve bu podcast'e gelmiş olsaydım farklı bir şekilde anlatıyor da olabilirdim yani bu hikayeyi. O yüzden onları da anlamaya çalışıyorum ama burada yeniden yine open source geliştirme metodolojisi, open source'dan para kazanma metodolojisi farklı bir paradigma tarafından sorgulanıyor veya işte sınanıyor. Ama yani 30 yıldır, 35 yıldır bu sınanma farklı paradigmalarla devam etti. Open source hep bunun içinden daha güçlenerek çıktı. Burada da bir şekilde daha güçlenerek çıkacağını umuyorum.
O da evriliyor zaten.
O da evriliyor, aynen öyle.
Zaten temelinde o var. Yani hani çünkü diyorsun ki zaten daha iyi bir şey varsa insan forklayabilip daha farklı bir yere gidebilir ve onun daha üste çıktığı durumlarda oluyor diyorsun. Zaten temelinde var yani onun evrim. Abi Akın çok sağ ol. Çok teşekkürler.
Rica
ağzına
ederim.
Sağlık. Ya ben daha devam ederdim bu arada.
Ben
çünkü
de daha devam ederdim hissediyorum çok... ama şey yani ben biraz fazla konuşurum o yüzden umarım ki
hayır hayır hiç öyle bir durum yok yok hiç öyle bir durum olmadı. Ben bayağı keyifli soracağım başka şeyler de var yani onu özelden de devam ederiz. Ama hakikaten bu ya benim için de yeni bir konu. Yeni bir konu derken tabii hepimizin hayatının içerisinde özellikle yazılım sektöründe olan insanların her içerisinde olan bir şey zaten ama bir başından temelinden böyle ya bir de bu neymiş ya bir daha bir bakayım gözüyle baktığım için hani daha farklı açılarını görüyorum. Onu görmemde de bayağı güzel faydalı oldu. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere.